Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım ve mikrofon başında ben Tolga Akkuş. Bu hafta sosyal medya diplomasisi üzerine konuşacağız. Konuğumuz TRT diplomasi muhabiri Emine Kaplan. Hoş geldiniz Emine Hanım.
Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk.
Öncelikle dinleyicilerimize sosyal medya adreslerimizi tekrar hatırlatmak isterim. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Bugün konumuz sosyal medya diplomasisi. Buna farklı isimler koyan da var. Diplomasi 2.0, 4.0, 3.0 çeşitli versiyonları var. Çok fazla tanım var tabii ki diplomasinin. Şimdi siz hem sahada diplomasiyi takip eden bir muhabirsiniz, hem de akademik anlamda da diplomasi alanında çalışmalar yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Siz diplomasiyi nasıl ifade ediyorsunuz? Önce buradan başlayalım isterseniz.
Evet, kesinlikle çok haklısın Tolga. Literatürde çok farklı diplomasi tanımları mevcut ama biz şu anda akademik bir ortamda olmadığımız için sanırım çok rahat konuşabiliriz. Senin de ifade ettiğin gibi pratikte de diplomasiyi takip ediyorum. Hem yurt dışında hem Türkiye'de diplomasiyi takip ediyorum. Onun dışında da akademik çalışmalarım da var. Ben şöyle bir okuma yapıyorum diplomasi için. Aslında çok basit, diplomasi diğer devletleri ve diğer devletlerin halkını, yani uluslararası toplumu devletlerinizin çıkarları, yani kendi devletinizin çıkarları doğrultusunda propagandanızı ikna etme sanatıdır. Bir diğer ifadeyle olumlu bir imaj oluşturma yöntemidir aslında kendi ülkeniz, kendi toplumunuz için. Ama bunu yaparken de nezaket içinde yapmanız gerekiyor. Nezaket diplomasinin adabıdır diyebiliriz. Fakat günümüzde açıkçası ben dediğim gibi pratikte de diplomasiyi takip ediyorum ve gördüğüm şu: diplomaside nezaket diye bir şey kalmamış. Çünkü olaylara baktığınızda çok kaba davranışlar görüyorsunuz. Devlet başkanlarının birbirlerine karşı çok kaba davranışları olabiliyor. Dışişleri Bakanlarının, keza elçilerin kaba davranışlar sergilediğini görüyoruz ve bunun işte diplomatik bir nezaket içerisinde olmadığını görüyoruz. Zaten hepimiz medyacıyız, yine vatandaşlarımız, halkımız da haberlerde bunu okuduğunda ya da bir TV kanalında, televizyon izlediğinde bu nezaketsizliği görebiliyor. Peki neden diplomaside nezaket kalmadı? Bunun iki nedeni var Tolga. Birincisi, şartlar ve konjektür değişti. Yani dünya siyaseti değişti artık ve bu haliyle insan davranışlarını da değiştiriyor. Devlet başkanlarının davranışlarını da değiştiriyor. Ülkelerin politikalarını da değiştiriyor. Bir diğeri de Tolga, günümüzde diplomasi diplomatlar eliyle değil, siyasetçiler eliyle yürütülüyor. Yani bugün işte bir diplomatik müzakere olacağı zaman biz diplomatların değil, tabii ki diplomatlar da gidiyor ama daha çok bu diplomatik toplantılara devlet başkanlarının, dışişleri bakanlarının başkanlık ettiğini görüyoruz. Yani siyasetçiler de işin içine girdiği için o sebepten biraz diplomasinin nezaketten uzaklaştığını söyleyebiliriz. Kısacası ben açıkçası diplomasiyi bu şekilde tanımlıyorum diyebilirim.
Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii ki bu nezaketten bahsetmişken şuraya da gelmek gerekiyor. Konumuzda dijital diplomasi, sosyal medya diplomasisi, nezaket ya da nezaketsizlik aslında dijital mecralarında ana sorunu. İşte evet, siber zorbalık maalesef. Mesela artık ekran zorbalığı vardı eskiden, şimdi ekran zorbalığı var. Ve dijital dünya programımızın da adı aynı zamanda. Bu dünyanın dijitalleşmesiyle beraber neredeyse her şey dijitalleşti ya da hibrit bir yapıya geldi. Yani yarısı dijital, yarısı analog. Aynısı diplomasi için de geçerli. Özellikle koronavirüs döneminde ülkelerin liderleri işte internette dijital platformlar üzerinden toplanmak zorunda kaldılar ve bunun birçok güvenlik sorunu da vardı aslında. Belki de gizli konuşulması gereken birçok konu bir uygulamanın mühendislerin elindeydi ve burada siber güvenlik de çok ön plana çıktı. Şimdi diplomasiden bahsettik. Biraz da dijital diplomasi nedir ve normal diplomasiden farkları nelerdir? Biraz bundan bahsedebilir misin?
Tabii ki bahsederim ama öncesinde senin söylediklerine ek olarak bir şey eklemek isterim. Bu nezaketsizlik sadece senin de belirttiğin gibi diplomaside değil. Yani dijital dünyada ortaya çıkan bir şey. Çünkü yüz yüze iletişimle dijital ortamda yürütülen iletişim çok farklı. İnsanlar farklı bir psikolojiye bürünüyor ve aslında yüz yüze ifade edemediği şeyi dijital ortamda çok rahat bir şekilde ifade ettiğini görüyoruz. Yani devlet başkanlarının ve dışişleri bakanlarının da bir insan olduğunu her ne kadar makamları vesaire olsa da bir insan olduğunu göz önüne bulundurduğumuz zaman onların da maalesef dijital dünyadaki psikolojiden etkilendiklerini görüyoruz. Şimdi sen dijital diplomasiye gelecek olursak, senin soruna dönecek olursam, evet yani sosyal medya diplomasisi, dijital diplomasi, Twitter diplomasisi, siber diplomasi ve e-diplomasi olarak adlandırılıyor dijital diplomasi. Burada bir parantez açmak istiyorum. Önemli Twitter diplomasisini biraz özel bir parantez açmak istiyorum Twitter diplomasisini. Bu Twitter diplomasisi Tolga Arap Baharı ile girdi literatüre. Çünkü bildiği yani hepimizin bildiği gibi bizler Arap Baharı'nı sosyal medya üzerinden öğrendik. Yani oradaki aktivistlerin, muhaliflerin orada olanları sosyal medyada paylaşmasıyla biz olanları öğrenebildik. Çünkü geleneksel medya orada olan olayları ekrana yansıtmıyordu. Ve dolayısıyla aktivistler, işte ayaklananlar olanları sosyal medya üzerinden bütün dünyaya yaydı. İşte o zaman açıkçası Twitter diplomasisi ortaya çıktı ve devletler bu işin ne kadar önemli olduğunu görmeye başladılar. Ve devletler artık dijital dünyaya girmeye başladılar. Buradan da hem kendi devletlerinin, halklarının propagandasını yapma amacıyla girdiler, hem de bu platformlardan veri toplamak için girdiler. İşte mesela topladıkları verilerden de gelecek olayları tahmin etme yürütmesi içerisine girmeye çalıştılar. Bir de olayları analiz ederek işte geleceğe yönelik stratejiler geliştirme amacıyla devletler sosyal medyada olmaya başladı. Bu dijital diplomasi literatüre de 2021 yılında girdi Tolga. Yine sen de girişte ifade ettin, sosyal medya diplomasisi dedin. Evet, dijital diplomasinin yani bu teknolojik iletişimin diplomasideki etkisi bir ayağı sosyal medya diplomasisi diyoruz. Bir ayağı da dijital toplantılar. Aslında dijital diplomasi iki ayağı var. Bu sosyal medya diplomasi ve dijital toplantılar. Nedir sosyal medya diplomasisi? İşte büyükelçilerin, dışişleri bakanlıkların, devletlerin resmi kurumlarının sosyal medyada yaptığı propagandadır. Yani işte bugün Türkiye'deki büyükelçilere baktığımız zaman hepsinin bir sosyal medya hesabı var ve kendi devletlerinin propagandasını yapıyorlar. Yine bizim büyükelçiliklerimiz, yani büyükelçilerimiz, diğer ülkelerde bulunan büyükelçilerimizin sosyal medya hesapları var ve kendi hesaplarından hem bulundukları ülkeye hem de Türkiye'ye ilişkin bilgilendirme açıklamaları yaptıklarını görüyoruz. Yine gireceğim biraz sonra orayı da anlatacağım. Sanal elçilerin olduğunu görüyoruz. Bir diğer ayağı da dijital toplantılar. Senin de belirttiğin gibi Tolga, birçok önemli diplomatik toplantı dijital ortamda gerçekleşiyor günümüzde. Özellikle koronavirüs döneminde bu arttı tabii. Çünkü ulaşımda sıkıntı vardı, pandemi vardı ve diplomatlar, devlet başkanları birçok önemli diplomatik toplantıyı dijital ortamda yaptı ve böylece dijital diplomasi, sosyal medya diplomasisi daha çok hayatımıza girmeye başladı.
Dijital diplomasi gerçekten önemli her ayağıyla beraber. Peki devletler bunun yeterince farkında mı? Yani sadece önlem almak açısından demiyorum. Yani buna uygun insan kaynağı ya da üniversitelerde, dünyadaki üniversitelerde buna uygun bir program, eğitim programı var mı? Dijital diplomasi yeterince akademik anlamda ve devletler anlamında özel sektörde yeterince önemseniyor mu?
Kesinlikle çok önemli bir alan dijital diplomasi ve devletler de bunun farkında Tolga. Hatta literatürde, akademik literatürde dijital diplomasi game changer olarak değerlendiriliyor. Çünkü oyun değiştirici bir güç. Yani sizin devletinizin sosyal medya üzerinden yaptığı propagandayla birçok şeyi değiştirebiliyorsunuz. Mesela senin dediğin gibi belki bölüm olarak üniversitelerde birçok bölümün açıldığını göremiyoruz ama yüksek lisans tezleri olsun, doktora tezleri olsun dijital diplomasi alanında bu tezlerin yapıldığını görebiliyoruz. Yine Dışişleri Bakanlıklarının işte personellerini özellikle yabancı devletlerde bulunan elçilerini sosyal medya diplomasisi konusunda eğittiklerini biliyoruz. Yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yani Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda önemli çalışmaları vardı. Hatta benim bununla ilgili bir makalem de vardı. Artık devletler dijital diplomasinin farkında Tolga ve buna ilişkinde faaliyetlerini yürütüyorlar. Diplomatlarını da bu çerçevede eğitiyorlar. Zaten sosyal medyada bir gözlem yaptığımız zaman da bunu görebiliyoruz. Mesela sosyal medya hesabı olmayan büyükelçi göremiyoruz. Sosyal medya hesabı olmayan Dışişleri Bakanlığı göremiyoruz. Hatta Tolga sanal elçilikler var artık. Yani farklı isimlerle ya da sahte isimlerle ya da gerçek isimleriyle sosyal medyada var olarak propaganda yapıyorlar internette. Yani kendi ülkelerinin lehine. Sadece sahte hesap değil tabii sadece ya da diplomat değil. Yine Dışişleri Bakanlıklarının İşte propaganda amaçlı resmi diplomatlar yanında sivil vatandaşları, ünlü kişileri, gazetecileri, işte diplomasi muhabirlerini de kullandığını görüyoruz. Bunlar da literatürde dijital elçi, yani dijital büyükelçi, sanal büyükelçi olarak adlandırılıyor.
Şimdi eskiden soft power yani yumuşak güç kavramıyla bir ülkede bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız buna göre işte sinemayla, başka müzikle bunları yapardınız. Şimdi de tabii ki dijital kanaat önderleri var ve bu kanaat önderleri gerçekten dediğiniz gibi çok etkili internet üzerinde ve
Kesinlikle.
pardon ülkenin her türlü dinamiğini değiştirebilecek belki güçte. Belki kültürel açıdan ülkeyi gençleri etkileyebilecek güçte kültür elçileri var, dijital elçiler var. Yani sadece olay aslında artık dijital diplomasi de işte Twitter adreslerinin olması ya da toplantıların dijitalde olması değil. Aslında bu psikolojik ya da fiziksel her neyse işte ülkeler arasındaki bu güç savaşının tamamen dijital ortama kayması ve bir yandan da bir veri savaşı, bir baskın kültür savaşı haline gelmesi gibi görüyoruz bu
Evet.
dijital diplomasinin faydalarını. Peki bu alanda hangi ülkeler daha iyi? Yani tabii ki bu göreceli bir kavram fakat ben Türkiye'nin özellikle dijital diplomasi alanındaki çalışmalarını hayranlıkla takip ediyorum. Peki ülkemiz başta olmak üzere hangi ülkeler bu alanda neler yapıyorlar?
Kesinlikle Tolga haklısın. Yani Türkiye önemli çalışmaları var dijital diplomasi alanında ama bütün ülkelerin çalışmaları var. Çünkü daha biraz önce de belirttiğimiz gibi ülkeler dijital dünyanın farkında ve dijital dünyada propaganda yapmanın farkında. Bu sebeple bu alana birçok yatırım yapıyorlar, kaynak aktarıyorlar, işte personellerini vesaire eğitiyorlar. Bunların başında mesela ABD ve İngiltere geliyor. Dünyada en iyi ülkeler bu iki ülke. Dijital diplomasi alanında yine Fransa, Hindistan ve İsrail başta olmak üzere birçok devletin dijital diplomasiye yatırım yaptığını görüyoruz. Hatta günümüzde devletlerin dijital diplomasiye ilişkin birçok inovasyon merkezi var Tolga. Özellikle İsrail'de yüzlerce inovasyon merkezi olduğunu biliyoruz. Hatta İsrail Kamu Diplomasisi Bakanlığı'nı Dijital Diplomasi Bakanlığı'na çevirdi. Biliyorsun şimdi dijital literatürde şöyle de bir tartışma var. Dijital diplomasi biraz önce sen de değindin zaten. Hani bu sosyal medyanın kullanımı, diplomaside kullanılması yumuşak güçle ilişkili aslında. Zaten bugün literatürde şöyle bir tartışma var. İşte dijital diplomasi kamu diplomasisinin bir aracı mı? Yoksa dijital diplomasi yani sosyal medya diplomasisi tamamen farklı bir diplomasi çeşidi mi? Yani literatürde dijital diplomasinin yumuşak kamu diplomasisinin bir parçası olduğunu söyleyenler de var. Ama hayır, dijital diplomasi kamu diplomasisinin bir parçası değil, tamamen farklı bir diplomasi çeşidi diyen de var. Ama emin olduğumuz şey şu, sosyal medya yani iletişim teknolojileri kamu diplomasisi yani yumuşak güç işte ya da kendi kültürünü başka toplumlara duyurma anlamında son derece etkili olduğunu görüyoruz. Literatürün ağırlığı da açıkçası Bjola'da yani çünkü Bjola tabii orada bir parantez açmak isterim. Bjola dijital diplomasinin duayeni bir isim. Bu kişi, bu diplomasi uzmanı dijital diplomasinin kamu diplomasinin bir çeşidi olmadığını, tamamen farklı bir diplomasi çeşidi olduğunu söyler. Açıkçası ben de bu kanaatteyim. Yine diğer ülkelerden bahsettik ama Türkiye'nin de dijital diplomasi çalışmalarına değinmek isterim. Ben bu alanda haberler de çok yaptım ve makalem de var zaten bu konuda. Özellikle Antalya Diplomasi Forumu mesela dijital diplomasi için çok dev bir eser. Yani Türk diplomasisinin yine dünya diplomasisine çok katkı sunacak bir eser. Bu sene zaten olduğu biliyorsun birçok dünyadan birçok devlet başkanı Türkiye'deydi. Yine stratejik bir nokta olan Antalya'da yapıldı bu Antalya Diplomasisi Forumu. Bu Türkiye için son derece önemliydi. Yine bizim büyükelçilerimizin sosyal medyada çok aktif olduklarını görüyoruz. Hem Türkiye'deki büyükelçilerimiz hem de yurt dışında bulunan büyükelçilerimizin çok aktif olduklarını görüyoruz. Yine Dışişleri Bakanlığımızın bir dijital diplomasi birimi olduğunu biliyoruz ve bu birimde yüzlerce eğitilmiş personelin olduğunu biliyoruz. Hatta bu personel birçok eğitim aldı ve önümüzdeki dönemde birçok projenin olduğunu, birçok eğitimin alınacağını biliyoruz.
Dijital Dünya devam ediyor.
Gerçekten dijital diplomasi önemli. Bu arada şu an Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndayız ve aslında Türkiye'nin Sesi Radyosu da yayın hayatına başladığı dönemde o dönemin en yenilikçi diplomasi çalışmalarından birini gerçekleştirmiş. Şu an bizi tüm dünyadan dinliyorlar ve gerçekten Türkiye'nin Sesi Radyosu da dediğim gibi ülkemiz adına yapılan büyük yeniliklerden bir tanesi. Burada olduğumuz için çok mutluyuz ve aslında şu an dijital diplomasiyi konuşuyoruz. Ama farkında mısınız bilmiyorum ama yıl 2021 ve hala radyodan bunu konuşabiliyoruz. Ben de hemen not olarak şunu söylemek isterim. Dijital diplomasi ne olur bilemem ama benim gördüğüm şey şu, radyo ölümsüzdür. Bunu tekrar dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Peki Emine Hanım, dijital diplomasinin avantajları nelerdir? Ve biraz da dezavantajlarından da bahsedebiliriz. Yani dijital diplomasi, evet her şeyi kolaylaştırıyor. İşte büyük avantajları var. Peki nedir bu avantajlar? Ayrıca avantajların sunduğu mesela işte güvenlik sorunu, gizlilik sorunu gibi ne gibi dezavantajları var?
Evet Olga, kesinlikle haklısın. Yani her şeyin avantajı olduğu gibi dezavantajı da var. Ya bu dijital diplomasinin de hem avantajları var hem dezavantajları var. Öncelikle avantajlarından bahsedecek olursam Tolga, hız, şeffaflık ve etkileşim sağladı. Nedir bunlar? Mesela bize hız kazandırdı. Bugün bir devlet başkanının Twitter'da açıklama yaptığını görüyoruz ya da bir bakanın Twitter'da açıklama yaptığını görebiliyoruz ya da bir büyükelçiliğin Twitter'da açıklama yaptığını görebiliyoruz. Bunu en çok da Trump'ta gördük. Hatırlarsan eski ABD Başkanı Trump Twitter'ı çok etkin kullanan bir devlet başkanıydı ve bir tweet atarak dünya gündemini belirliyordu. Yine işte bir büyükelçinin bir vatandaşın sorusuna ya da kendi attığı bir paylaşımın altına yazdığı bir soruya anında cevap verdiğini görebiliyoruz. En eski zamanları hatırlayabiliyor musun Tolga? Eskiden bir elçiliğe ya da bir büyükelçiye soru sorabilmeniz için bunu yazıyla yapabiliyordunuz ya da yapamıyordunuz. Ama günümüzde Elinizdeki telefonla saniyeler içerisinde bir büyükelçiliğe, bir elçiye, bir devlet başkanına, bir dışişleri bakanına soru yazıp cevap alabiliyorsunuz. Üstelik yani liderler de işte elçiler de devletler de bu sosyal medyanın farkında oldukları için bunu etkin kullanıyorlar ve anında cevap verdiklerini görüyoruz. Ve hızlı saniyeler içerisinde oluyor bunlar. Bir de şunu gördük. Özellikle koronavirüs döneminde bu çok işimize yaradı. Devletler, devlet başkanları işte, dışişleri bakanları, diplomatlar birçok toplantıyı yüz yüze yapamadılar virüsten dolayı. Ve hemen anında yardımlarına teknoloji yetişti. Birçok önemli toplantıyı teknolojik ortamda işte Zoom'dan yaptılar. Farklı teknoloji programlarını kullanarak diplomatik toplantılar gerçekleştirdiler. Üstelik çok kısa bir süre içerisinde yani oraya gitmeden işte ulaşıma vesaire efor harcamadan. Bu çok önemli yani bu bir avantajdır bence. Bir diğer avantaj Tolga şeffaflık. Yani diplomasi evet gizli yürütülen bir şey ama günümüzde sosyal medya ile birlikte dijital ortamla birlikte şeffaf bir diplomasi olduğunu görüyoruz. Mesela bakanların, devlet başkanlarının herkesin gözü önünde birbirlerine cevap verdiklerini görüyoruz mesela. Geçen sene sanırım oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Yunan mevkidaşı Nikos Dendias arasında mesela Doğu Akdeniz'deki gerginliğe ilişkin yeni yıl mesajlaşması yaşandı. İki bakan Twitter üzerinden yeni yıl mesajlaşması, yeni yıllarını kutladılar birbirlerinin. Tabii biraz farklı bir diplomatik bir dille yaptılar diyelim ve bu herkesin gözü önünde oldu. Herkes bu diplomatik etkileşimi gördü Tolga. Ya yani şeffaf bir şekilde oluyor. Yine bakanlıklar, dışişleri bakanlıkları, işte elçiler yaptıkları faaliyetleri şeffaf bir şekilde dijital ortamda paylaştıklarını görüyoruz. Bu da bence bir yani özellikle kamuoyu açısından bir avantajdır. Yani dijital diplomasinin hayatımıza kattığı bir avantaj olarak görüyorum ben şeffaflığı da. Bir diğer şey de Tolga etkileşim. Yani dijital diplomasi herkese etkileşimli bir ortam sunuyor. Müzakereci bir ortam sunuyor. Yani tam diplomasinin ruhuna uygun demokratik bir ortam sunuyor. Çünkü bugün bir devlet başkanı bir paylaşım yapıyor ya da herhangi bir devlet resmi bir kurumu bir paylaşım yapıyor ve bütün vatandaşlar özgür bir şekilde oraya istedikleri yorum yazabiliyorlar. Ya da o paylaşımı Twitter'da mesela tekrar paylaşabiliyor, RT ederek başka insanlara da ulaşmasını sağlayabiliyor. Ya da beğeniyor, bu şekilde o açıklamayı beğendiğini ifade edebiliyor. Bu da insanlara daha özgür bir ortam sunmuş olduğu bir etkileşim ortam. Hem de diplomasiyi daha çok müzakereci yapıyor açıkçası. Dijital diplomasinin avantajlarını bu şekilde ifade edebiliriz.
Biraz da
İstiyorsan,
dezavantajlara geçelim o zaman.
evet, istiyorsan dezavantajlarından da bahsedebilirim. Çünkü gerçekten de Tolga senin de ifade ettiğin gibi evet yaklaşık birkaç zamandır ya birkaç dakikadır bunun dezavantajlarını konuşuyoruz ama maalesef dijital diplomasinin birçok dezavantajı da var. Yani ortaya çıkardığı birçok tehlike de var. Bunların başında manipülasyon geliyor Tolga. Senin de çok iyi bildiğin gibi zaten sen de bu alanlarda çalışıyorsun. Manipülasyonla yani dijital dünya ile beraber hayatımıza manipülasyon girdi. Elbette manipülasyon daha önce de vardı ama şu anda hayatımızdaki manipülasyon oranı arttı ve bu çok rahatsız edici. Herkesin yani devletler başta olmak üzere bireysel olarak da insanların başı manipülasyonla belada Tolga. Şimdi ben başta ifade ettim. Dedim ki devletler bu dijital dünyada kendi lehlerine propaganda yapma kolaylığını elde ettiler. Ama bu dijital dünyada aynı zamanda devletlerin aleyhine propaganda yapma imkanı da doğdu. Mesela birçok devletin bir başka devlet aleyhine dijital ortamda propaganda yaptığını görüyoruz. Ve devletlerle buna karşı propaganda geliştiriyor. Bunlarla mücadele etme yoluna gidiyor. Zaten dijital diplomasi birimleri, dijital diplomatlar da bu sebepten var. Dışişleri Bakanlıkları, dijital elçiler, yine resmi diplomatlar bu sebepten sosyal medyada varlar. Bu açıkçası Bujola, biraz önce Bujola'dan bahsettim. Bujola dijital diplomasi denince akla gelen ilk isim. Bujola bu durumu, yani dijital diplomasinin hayatımıza kattığı bu manipülasyon dezavantajını dijital diplomasinin karanlık tarafı olarak değerlendiriyor. Ve bence haksız da değil yani. Çok karanlık bir taraf gerçekten. Ben burada iki örnek verebilirim. Mesela Zeytin Dalı operasyonunda biz bunu yaşadık. Yani Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı operasyonda yabancı istihbarat örgütleri, tabii bunu bilmiyoruz, kamufle edilmiş şekilde, işte terör örgütlerinin, işte yabancı devletlerin Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı operasyonuna karşı propaganda yaptığını gördük, yalan haber yaydıklarını gördük. Tabii Türkiye'de anında buna karşı propagandayla, yani daha doğrusu doğru haberle, doğru bilgi paylaşımıyla cevap verdi. Yine hatırlarsan Tolga, sen de hatırlarsın, yakın zamanda 2021 yılında Twitter Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan devletleri tarafından yönetilen ve Türkiye'ye karşı sistematik saldırılar düzenleyen yaklaşık 8 bin hesabı sildi. Bilmem hatırlar mısın, yani 2020 yılında oldu bu, bayağı ses getiren bir haber olmuştu. Ve üstelik bu hesapların tek bir ağdan yönetildiğini ve bu hesapların açık bir şekilde Türkiye aleyhine manipülasyon, işte algı yönetimi amacıyla dezenformatif paylaşımlar yaptığını açıkladılar. Özellikle işte az önce bahsettiğim yalan haber bunların başında geliyor. Yani Türkiye'ye karşı açıkçası sosyal medyada çok aşırı derecede bir manipülasyon ve dezenformasyon var. O yüzden Türkiye'de bunun farkında açıkçası. Yani Dışişleri Bakanlığımız bunun farkında ve buna göre çalışmalarını yürütüyor. Dijital diplomatik faaliyetlerini gerçekleştiriyor diyebilirim. Yani dediğim gibi dijital diplomasinin bir dezavantajı manipülasyon. İkinci bir dezavantajı, sen de bahsettin, gizlilik sorunsalı Tolga. Yani daha önce de, az önce de belirttim. Gizlilik diplomasi için çok önemli bir kavram. Bu eskiden beri böyleydi, günümüzde de böyleydi. Hatta yine bir örnek vereceğim. Örneklerimiz hep güncel oluyor. Çünkü dijital diplomasi güncel ve sürekli olan olayları biz bununla bağdaştırıyoruz. Mesela sen de hatırlarsın. Yine 2020 yılında, hep 2020 yılında, çünkü Covid yılı 2020. O sebeple birçok dijital toplantı, daha doğrusu dijital toplantı değil, dijital olmak zorunda olan toplantılar dijital ortamda gerçekleşti. Mesela biliyorsun Avrupa Birliği Savunma Bakanları bir toplantı gerçekleştireceklerdi. Hollanda Savunma Bakanı da toplantı öncesi sosyal medyada, Twitter'da bir paylaşım yaptı. Toplantının olacağına dair ve maalesef masada olan bir kağıtta şu da görülüyordu. Toplantının giriş linki ve şifresi. Bir tane Hollandalı gazeteci buradaki şifrenin, evet, 6 haneli şifrenin 5 hanesini gördü. Ve birkaç denemeden sonra Tolga, bu gizli olan toplantıya o gazeteci de bağlandı ve oradan savunma bakanlarına el salladı. Orada Josep Borrell vardı, dedi ki, şey dedi bu gazeteci görünce, gizli bir toplantıya girdiğinizi biliyorsunuz değil mi dedi. O gazeteci özür dileyerek çıktı ama aslında Josep Borrell'e şunu söylemek gerekiyor. Dijital dünyada yaptığınız hiçbir şey gizli değil. Dolayısıyla o toplantıda gizli değildi. Çünkü siz onu dijital ortamda yaptınız. Yine bir örnek daha Tolga. Sanırım vaktimiz de az. Toparlayayım. Evet. Son örnek işte. Biliyorsun konuştuk. Pandemi nedeniyle birçok önemli, hani güvenlik ve istihbarat bağlantılı toplantılar da dijital ortamda gerçekleşti. Ve belirttiğim gibi dijital ortamda gerçekleşen hiçbir şeyin gizliliğinden emin olamayız. Dolayısıyla bu gizli toplantıların, bu istihbari toplantıların da gizliliğinden emin olamıyoruz. Yani bu toplantıları üçüncü kişilerin takip edip etmediğini bilmiyoruz. Sen de başta programın başında ifade ettin. O sebeple açıkçası bu dijital diplomasi bizim hayatımıza bir dijital yani gizlilik sorunsalı da oluşturdu. Toparlayacak olursam Tolga, yani devletler de bunun farkında, bu gizlilik sorunsalının da farkında. Ama devletler elbette teknolojik araçlardan faydalanacaklar diplomaside. Fakat dijital diplomasinin hiçbir zaman geleneksel diplomasinin yerini tutamayacağını söyleyeyim. Şayet öyle olsaydı Tolga, internet 1960'lı yıllarda ortaya çıktı. Devletler ta o zamandan yani bu dijital ortamda toplantılarını gerçekleştirirlerdi. Neden? Diplomatlar ta bilmem kaç yüz kilometre gidip işte uçaklar kullanarak gidip yüz yüze toplantılar yapıyorlar. Demek ki dijital diplomasi ile yüz yüze toplantı aynı avantajı sağlamıyor. O sebeple devletler, diplomatlar yüz yüze toplantılara başvuruyorlardı diyeyim.
Evet. Diplomaside gizlilik önemli. Programımıza kesinlikle katıldığınız için çok teşekkür ediyorum Emine Hanım.
Ben çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğin için.
Bugün çok günümüz için önemli bir konu konuştuk. Sosyal medya diplomasisi konuğumuzdu. Evet. Konuğumuz TRT Diplomasi muhabiri Emine Kaplan'dı. Kendisine katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Dijital dünyada yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.